Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Ayşe Güvenir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün programımızda Van depremini konuşacağız. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki programlarımız da hep bu konuyla ilgili olacak. İki konuğumuz olacak. Telefonla bağlanacağımız Profesör Doktor Okan Tüysüz, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi ve Profesör Doktor Mustafa Erdik, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü. Hocam merhabalar. Van depremi,
evet,
koptu, geldi birkaç gündür, pazar gününden beri bununla ilgiliyiz.
Evet.
Neler söyleyeceğiz dinleyicilerimize bugün?
Efendim, evet. Van depremi 1999 Marmara depreminden bu yana Türkiye'nin gördüğü en büyük deprem.
1903'ten bu yana da 28.
Evet,
büyük deprem.
Evet. Ama işte son 12 yıl boyunca küçük, irili ufaklı bir sürü depremimiz oluyor. Her yıl bir depremimiz oluyor neredeyse, ama bu deprem gerek büyüklüğü bakımından, yani ailesel büyüklüğü bakımından, gerekse yarattığı hasar, can kaybı maalesef bakımından önemli bir deprem.
Sabah 9 itibariyle 461 can kaybı,
evet,
var.
Korkarım o artacak da herhalde, daha enkazı kaldırılmayan bir sürü bina var. Özellikle,
evet,
Erciş'te. Sanıyorum Van'dakilerde artık sayı artışı beklemiyorlar kayıplarda, ama Erciş için daha kaldırılacak epey enkaz olduğunu ifade ediyorlar.
Evet.
Maalesef büyük bir deprem. Bu depremi konuşacağız, ifade ettiğiniz gibi. Profesör Okan Tüysüz hocamız o bölgeye vakıf bir bilim adamıdır, oranın deprem jeolojisine. Önce onun görüşlerini almamızda fayda var. Daha sonra Kandilli Rasathanesi Müdürü Profesör Mustafa Erdik arkadaşımız daha dün döndü. Hemen ertesi gün gitmişti. Pazartesi günü gitmişti. Salı dün döndü. Onun izlenimlerini sıcak sıcak alacağız. Ben bu sabah kendisiyle detaylı olarak görüşme imkanım oldu. Daha sonra da bugün bu sıralarda medyada da hani depremin olduğu pazar gününden beri medyada, televizyonlarda, gazetelerde tartışılan güncel konularda da fikirlerimizi söyleyip konuyu irdelemeye çalışacağız.
Evet, şimdi telefon hattımızda, evet, Okan Tüysüz hocam var. Hocam merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler.
İyi günler hocam, ben Nuray Aydınoğlu.
Hocam iyi günler, saygılar sunuyorum.
Bir mukabele, sağ olun. Hocam, 1999 depremlerinden sonra gerek aletsel büyüklüğü bakımından, gerekse yarattığı hasar ve can kaybı bakımından en büyük depremi yaşadık.
Evet.
3 gün önce.
Maalesef.
Sanırım bu deprem deprem oluşumu bakımından, deprem jeolojisi bakımından da ilginç bir deprem. Öncelikle sizden, sizin bilim ilginiz açısından, ilgi alanınız açısından depremi bir değerlendirmenizi, özetlemenizi rica ediyoruz.
Tabii hocam. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi deprem açısından üretken bir bölge. Kısaca bunun nedeni, aslında çok da söylendi ama, bunun nedeni Arap Yarımadası'nın, evet, Arap plakası dediğimiz jeolojik oluşumun Anadolu'yla aşağı yukarı 11 milyon yıl önce çarpışması ve bu çarpışmanın ardından senede 2 santimetre kadar kuzeye doğru ilerlemesi.
Evet.
Bu ilerleme Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Doğu Anadolu kuzeyde de Karadeniz ve Kafkaslarla sınırlı olduğu için kaçabileceği pek bir yer olmadığından sıkışıyor ve kendi içerisinde faylanmalarla kırılıyor. Bu evet. Kırılmalara baktığımız zaman Doğu Anadolu'da iki ana yönde, bir tanesi kuzeydoğu yönünde aşağı yukarı diyelim ki Hakkari'den başlayıp Samsun'a doğru uzanan, ikincisi kuzeydoğu güneybatı yönünde örneğin bizim gene Diyarbakır'dan başlayıp İran'a doğru giden ya da Van'dan başlayıp İran'a doğru uzanan evet. nitelikte faylar gelişiyor ve bu fayların yanı sıra bir de bu sıkışma nedeniyle ortaya çıkmış olan doğu batı yönlü faylar var.
Evet.
Bu üç tür fay üç ayrı türde deprem yaratıyor. Bunlardan bir tanesi bindirme fayları,
evet.
diğeri sağ yanal, diğeri sol yanal. Üç
evet.
ayrı türde
evet.
Fay sistemi bu bölgeyi etkiliyor. O nedenle de Doğu Anadolu oldukça sık aralıklarla deprem üretiyor. Fakat ürettiği depremlerin büyüklüğü genellikle fayların boyu çok uzun olmadığı için
evet.
depremlerin büyüklüğü de genellikle 4-5-6 civarlarında kalıyor. Ancak bazı faylar var ki bunlar oldukça devamlı ve geçmişte yıkıcı depremler üretmişler. Bunlar örneğin Çaldıran hatırladığımız
evet,
en sondan başlıyor.
1976.
1976'da 7'nin üzerinde 7.2'lik bir deprem.
Evet.
Benzeri şekilde Varto depremi biraz daha doğuda olmak üzere. 1966 evet. Varto depremi. O da evet. oldukça yıkıcı bir deprem. Tarihsel kayıtlara baktığımızda örneğin Van Gölü güneyinden geçen bir fay üzerinde 1881'de iki tane bir 6.7 bir hafta kadar sonra da 7.3'lük iki tane deprem geliştiğini görüyoruz.
Evet.
Şimdi bu genel çerçeve içerisinde bakacak olursak Van Gölü içerisinde ve çevresinde de çok sayıda aktif fay var. Van Gölü üzerinde son yapılmış çalışmalardan bir tanesi Mustafa Toker bizim enstitümüzde idi ve Van Gölü'nün içindeki sismik verileri değerlendirdi.
Evet.
Van Gölü'nün içinde boydan boya uzanan birkaç tane aktif fay belirledi ki bu aktif faylar üzerinde gaz çıkışları vesaire de var.
Evet.
Fayın diri olduğunu gösteren. Şimdi son yaşadığımız 7.2'lik Van depremine gelince aslında bu bölgede boylu boyuna uzun çok büyük bir fay haritalanmış değil. Ancak özellikle eski çalışmalara baktığımızda örneğin Profesör İhsan Ketin rahmetli hocamızın
evet.
1977'de yapılmış bir yayını var. Bu yayında ortaya konan faylar var. Gene bu bölgede doktora yapan İstanbul Üniversitesi'nden bir arkadaşımız var. Onun haritaladığı bir takım faylar var. Bunları bir araya biraz daha geniş bir çerçevede baktığımız zaman Van Gölü'nün içinden gelen aşağı yukarı Çarpanak çevresinden uzanıp Erçek Gölü'ne kadar giden bir büyükçe bir fay var. Şimdi bu depremde...
Hocam sözünüzü burada kesiyorum.
Buyurun
bir
hocam.
Şey soracağım. Benim edindiğim malumata göre bu fay yani yüzeyde bir kırık belirtisi göstermeyen şu anda yani
evet.
depreme neden olan fay hani İngilizce tabiriyle blind
kör
fault,
fay dediğimiz
kör fay, evet. fay denilen faylardan evet. biri değil mi efendim?
Şimdi hocam arazide şu ana kadar ciddi yapılıp sonuçlanmış bir çalışma yok. Bizden iki arkadaş arazideler çalışıyorlar.
Evet.
Biz de cumartesi günü araziye gidip incelemeye evet. çalışacağız. Başka ekipler de var sanıyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın bir ekibi gene gidecek. Fakat evet. şu ana kadar çok net bir veri elde edemedik. Görüntüler var. O görüntülerde gösterilen çatlaklarda büyük ölçüde oturma ya da yanal yayılmaya
evet.
ilişkin.
Evet. Mustafa Erdik Bey'in hocanın bu sabah bana anlattığına göre o yollarda vesaire görülen
evet.
şeylerin yani fayla ilgisi yok. Onlar
evet.
yani dediğiniz gibi işte dolgu malzemesinin yol dolgusunun iyi yapılmamasından kaynaklanan veya hafif kaymalardan ufak
evet.
ufak çaplı evet. depremin tetiklediği küçük çaplı heyelanların yarattığı çatlaklar olduğu ifade ediliyor.
Evet, evet. Ben resimlerden benim de tahminim öyleydi. Evet. Ben Mustafa Hoca'yı dinlemedim ama evet, özellikle Dibek Düzü çevresinde oldukça yoğun fay diye gazetelere resimleri çıkan, televizyonlarda verilen çatlaklar var. Bunların çoğu fay gibi resimlerden evet, görülmüyorlar.
Evet.
Şimdi diğer taraftan yapılan fay çözümleri de bunun ters fay olduğunu gösteriyor ki
evet,
ters fayların önemli bir kısmı aslında çok yüzeye çıkmayabiliyorlar.
Zaten çıkmayabiliyor.
1980 Cezayir El Asnam depremi var. Ters fay tarafından yapılmış.
94 Northridge'de aynıdır değil mi efendim?
94'te benzeri evet, bir ters fay. Bu tür ters faylar genellikle çok uzun süre enerji biriktirip boşaltıyorlar. Bazen de yüzeye çıkmıyorlar ve bu tür depremlerin yarattığı ivmelerde genellikle diğer faylara oranla daha yüksek oluyor. Biriktirdikleri enerjinin evet, yüksek olması nedeniyle. Van depreminin olasılıkla böyle bir fay tarafından yaratıldığını düşünüyoruz ama dediğiniz gibi arazi incelemesiyle bu biraz daha netlik kazanacak.
Sismolojik incelemeler de bu arada başladı. Bizim arkadaşlarımız Doğan Kalafat ve arkadaşları şu anda oradalar. Sanıyorum evet, bugün yarın aletleri yerleştirecekler. Bu artçı depremler hazır devam etmekteyken özellikle fayın, yani bu kör fayın yapısı konusunda bilgi almaya yönelik, derinliği, açısı konusunda
evet,
sağlıklı bilgi almaya yönelik çalışmalar yapacaklar.
Evet, elbette ki zaman içerisinde bu fayın ne olduğunu, nerede olduğunu
herhalde,
bu ilk
herhalde,
şeyin arkasından evet, öğreneceğiz diye tahmin ediyorum ama yani artçı dağılımına bakıldığı zaman Van Gölü içerisinde sismik kayıtlarla ortaya konmuş olan fayların karada olasılıkla devam ettikleri
evet,
gibi bir görünüm elde ediliyor.
Hocam artçı depremler ve sayısı konusunda herhangi bir değerlendirme yapabilecek durumda mıyız?
Şimdi sayısını ben doğrusu saymadım dün akşamdan bu yana. Dün de arazideydim başka bir yerde. O nedenle sayma şansım olmadı ama bildiğim kadarıyla 3 tane önemli artçı var.
Evet, büyüklük itibariyle.
Büyüklük itibariyle bunlar işte 6'ya kadar varan.
Evet.
Gene lokal manyetüt verildiği için 5.7, 5.6 gibi. Olasılıkla bunlar da 6 civarında.
Moment manyetüdü 6 olarak USGS verdi.
Evet, evet, yani evet, moment manyetüdü 6'ya evet, çıkan, aşan türde şeyler. Belki daha artçıları da olabilir. Yani çünkü 7.2 olduğu için 6.2, 6.3'e
evet,
kadar
olabilir,
çıkacak artçıların olma olasılığı da var.
Evet.
Bunu da vurgulamak gerekiyor.
Evet, bir günde 238 tane artçı, pardon 258 tane artçı gerçekleşti. Ama tabii irili ufaklı.
Çoğu evet, pek küçük tabii.
Herhalde evet, önemli oranda sönümlenip gidecektir birkaç hafta içerisinde.
Evet.
Etkileri konusunda hocam Erciş'te önemli etkisi var. Erciş'te
evet,
çok ciddi bir şey var, yıkım var. Ancak sanıyorum bunda da zemin koşullarının çok önemi var. Çünkü Erciş kuzeyden gelip bizim Van Gölü'nün en üstündeki tepesine kavuşan bir derenin alüvyon yelpazesi üzerinde kurulu bir ilçemiz. Oldukça zayıf bir zemin üzerinde. Sanıyorum burada önemli oranda bir zemin büyütmesi ve zemin sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.
Şimdi ben bu sabah Muradiye'de alınan bir kuvvetli yer hareketi kaydı var. Onu gördüm. Yani episantre olan mesafesi bakımından Muradiye ile Erciş hemen hemen yakın gibi. Yani biri kuzeydoğuya doğru, şeye göre bakarsanız episantre göre, bir
evet,
hafif kuzeybatıya doğru. İlginçtir, yani Muradiye'de kaydedilen kayıt, tabii bu ilk, yani biraz kaba datalar bunlar, belki biraz daha proses edilecek. Ama çok büyük ivmeler yok. Ve ilginç olan şey, ben büyük bir merakla bekliyorum, ben de gideceğim, yani ben yapısal açıdan tabii ilgileniyorum. Aslında pek çok resim gördüm bu sabah, bir kısmını Mustafa Bey çekmiş, bir kısmı başka kaynaklardan. Yani hemen hemen hiç hasar görmemiş çok sayıda bina var.
Evet.
Yani Erciş'te de var, Van'da daha fazla var hasar görmeyenler.
Evet.
Yani ve ölçülen şeyde yani pik ivme 0.18 G civarında,
evet,
Muradiye'de. Şimdi bu böyle enteresan. Yani 7.10'daki moment manyetüdüne göre bunlar tabii çok küçük ivmeler gibi görünüyor. Hakikaten bu ivmelerde bir şey olmaması lazım binalara. Yani çok çürük değilse. Çoğuna da olmamış gibi görünüyor. Ama pek çok bina, özellikle Erciş'te böyle. Acaba şimdi bunun için, şunun için soruyorum. Yani Muradiye ile Erciş'in zemin koşulları aynı olmayabilir tabii. Yani belki bir amplifikasyon olabilir mi diye ben onu düşündüm. Şimdi onun için sordum.
Hocam aslında Muradiye'de de yani kısmen alüvyonel bir zemin var ama kısmen. Fakat Erciş daha herhalde zemin koşulları açısından.
Ya epey inceleyeceğimiz bir deprem olacak herhalde. Evet, çok ilginç bir deprem. Yani hem jeolojik bakımdan hem sismolojik bakımdan hem yapıların davranışı bakımından herhalde önümüzdeki günlerde, aylarda epey bizi uğraştıracak bir deprem. Tabii. Evet.
Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
Çok teşekkür ediyoruz.
Haftalarda da size gene başvuracağız.
Tabii.
Hocamın da belirttiği gibi devam edeceğiz Van depremini incelemeye ve yansıtmaya.
Evet, önümüzdeki haftalarda ona karar verdik. Bu önemli bir deprem. Depremi bütün veçeleriyle her hafta bir konuyu veya bir iki konuyu ele almak üzere 3-4 hafta irdelemek istiyoruz. Gerek
çok iyi olur tabii.
Evet. Tekrar o bakımdan herhalde sizi rahatsız edebiliriz.
Estağfurullah. Biz de inşallah bu hafta sonu işte gidip araştıracağız. Evet. Belki yeni bir şeyler, farklı bir şeyler yerinde görmek elbette ki çok daha
hiç
farklı.
Şüphesiz. Hiç şüphesiz. Evet.
Döndüğünüzde mutlaka ararız hocam. İnşallah. Çok çok teşekkürler.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin size. Hoşçakalın. Evet, telefon hattımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız vardı. Şimdi Mustafa Erdik hocamıza hemen bağlanacağız. Bugün programımıza ara vermiyoruz. Müzik parçası çalmayacağız. Çünkü zamanımız oldukça sınırlı. Telefon bağlanırken ben hemen bir çağrıda bulunmak istiyorum hocam. Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan gençler bölgeye gidecekler. Bölgedeki bağışlanan ürünleri, eşyaları tasnif etmek üzere.
O da çok önemli bir şey. Sanıyorum çok muazzam bağış var ama bunları nasıl dağıtılacak, nasıl
evet, şimdi 20 kişilik bir TOK ekibi orada çalışıyor. 10 kişilik bir ekip daha katılacak. Fakat çadıra ihtiyaçları var. Piyasada da çadır bulmak çok güç çünkü tükenmiş vaziyette. Evet. Eğer elinde çadır olan dinleyicilerimiz varsa bizi arayabilirler. Açık Radyo'nun telefonu 0212 343 40 40. 10 kişinin barınacağı bir veya iki çadıra ihtiyacımız var. Tabii soğuk hava koşullarında dikkate almak gerekiyor. Evet. Açık Radyo'nun telefon hattı 0212 343 40 40. Evet, Mustafa hocamız şu anda telefon hattında. Hocam merhabalar.
Gerek yok Fatih. Buyurun.
Merhabalar efendim.
Mustafa hoca, hoş geldiniz programımıza. İyi günler.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun.
Van depremi 99 depremlerinden sonra gerek aletsel büyüklüğü gerekse yarattığı etkiler bakımından en büyük deprem. Ve sanırım siz Van'daydınız pazartesi günü, salı evet, sabahı döndünüz.
Evet.
İzlenimlerinizi almak istiyoruz. Nedir durum? Her açıdan, yani gerek binaların davranışı, çok sayıda yapının göçtüğünü biliyoruz, görüyoruz televizyonlarda. Hem de müdahale çalışmaları bakımından nasıl görünüyor manzara? Sizden rica ediyoruz.
Rica ederim efendim, rica ederim. Yani yapısal hasar çok enteresan tabii. Yani bizim beklediğimiz belli bir şiddette, belli bir yapının, hasarın gradasyonu olması lazım. Yani şu kadar miktarda da hasar, şu kadar yüzde orta hasar, ağır hasar, yıkık gibi.
Evet.
Burada o gradasyonu çok değişik görebiliyoruz. Burada yani ya tamamen yıkıklar var ya da az hasarlar var. Orta hasarlı çok az yapı var bizim gördüğümüz. Ve tamamen yapıların belli performansının testine dayanan bir deprem olmuş. Yani böyle şeyle yakalayıp, cımbızla yakalayıp yeterli performansı olmayanlar.
Zayıf binaları yakalamış.
Zayıf binaları yakalamış. Sarsıntı uzun sürdüğü için, bunları yıkmış epey. Ama öbür taraftan da diğer, yani çok yeterli olmasa bile performansı, en azından bu depremi kurtaracak durumda olanlarda da görüyoruz ki dolgu duvarlar epey çalışmış, epey gitmiş gelmiş. Yapısal fazla bir hasar gözükmüyor bunlarda. Ama o açıdan enteresan bir deprem. Tabii acil yardım kurtarma açısından bakarsanız, ben Türkiye'de yurtta çok depremde bulundum. Bu kadar acil yardım kurtarma elemanının, ekibinin bir arada çalıştığını zor gördüm. Yani ne kadar çalışılması gereken yapı çoksa da o kadar da çok yoğunlukta arama kurtarma ekibi var. Tabii bunların koordinasyonu da eminim bir türlü sağlanıyordu. Ben o detayda inceleyemedim ama arama kurtarma açısından bir eksikliği olduğunu sanmıyorum şu anda.
Yani binaların performansı bakımından bu kadar kayıp verdiğimize göre son 10 yılda pek önemli bir aşama kaydettiğimizi belki söyleyemeyiz ama bu yani acil müdahale bakımından herhalde dünyaya örnek olacak bir gelişme, evet, gösterdi
gayet,
Türkiye.
Gayet iyi bir gelişme gösterdik. Öbür taraftan da yani yeni yapılar olsun, gerekse TOKİ'nin yapmış olduğu siteler olsun, gayet iyi bir davranış gösterdi yani.
Bu yeni yapılarda hem, evet öyle.
Yeni yapılarda evet. Da gayet iyi bir davranış var yani. İnşallah evet. Bundan sonra düzelecek ama mevcut zayıf yapı stoğunun bir türlü tespiti, elden geçirmesi. Tabi bu yıllardır düşündüğümüz, planladığımız bir şey ama evet. Maalesef kolay veri olmuyor. O bakımdan bunlarda da çok can kaybı oluyor. Yani böyle enteresandır evet. Yani binalardaki can kaybı sayısı spat ama belli noktalarda, belli binalarda yüksek yerlerinde hiç yok. Evet. O bakımdan çok bizim binary dediğimiz yani ikili bir deprem olmuş.
Evet çok ilginç gerçekten. Ya, şimdi bazı binalarda sadece hasarın özellikle Van'da 8-10 tane binaya münhasır kalması ilginç değil mi? Öbür binalar evet. Demek ki nispeten başarılı performans gösterdiler. Acaba ivmenin düzeyi konusunda bir mertebe bilginiz var mı? Yani... İvmeler acaba çok fazla yüksek değil miydi? Yani manyetüdün yüksekliğine rağmen.
Evet değildi tabii. Yani evet. en yakın ivme kaydımız Muradiye'de %17 civarında. %17 evet. Gerçek ivme civarında bir ivme var ki Erciş'in de ona yakın olduğunu sanıyorum. Van'da bir ivme kaydı yok ama hemen hemen depreme uzak, merkezine uzaklaşsan orası da aynı. Belki aynı düzeyde, belki biraz daha düşük olabilir.
Evet.
Tabii enteresan olan Erciş'teki hasarlar aynen bizim İstanbul'da gördüğümüz gibi böyle ana caddeler boyunca veyahut da şeyde gördüğümüz gibi ne denir, Adapazarı'nda gördüğümüz gibi ana caddeler boyunda yapılmış. Onun da sebebi bir kısmı kat çıkmış, bir kısmı da zaten yüksek katlı yapılar orada. Ama maalesef keşke bunlar önceden tespit edilip insanların girmesine mani olunsaydı veyahut da daha inşaat aşamasında belli bir kontrol en azından minimum performans düzeyinde kavuşturulsa idiler.
Evet. Yani bu ilginç bir durum. Her iki şeyde de lokasyonda da gerek Erciş'te gerek Van'da hem çok iyi davranan hem çok kötü davranan binalar var. Arasında bir şey yok.
Ve yani hakikaten, arasında var belki.
Var ama
yani,
çok az.
Sayı olarak çok düşük. Bir banyer evet. Dediğim, ikili dediğim o.
Evet. Çok güzel bir tabir kullandınız. Ama bunu araştırmamız lazım. Gerçekten bunun nedenlerini bilmek çok önemli.
Evet, doğru.
Herhalde önümüzdeki haftalarda o konuda özellikle yani yapısal açıdan çok işimiz olacak.
Evet öyle gözüküyor. Hakikaten gidip incelenmesi gerekli bir deprem o açıdan da tabii.
Evet.
Mustafa Hocam birinci günü bir açıklama yaptınız Kandilli Rasathanesi olarak. Son derece isabetli bulduğumuz bir açıklamaydı. Evet. Bölgeye gittiniz, incelemelerde bulundunuz. Birinci gün itibariyle yapmış olduğunuz İhtimal değerlendirmelerini bugün gözden geçirdiğiniz zaman nasıl bir tespit yapıyorsunuz?
Yani neticede bunlar ilk tahmin, ilk ihtimal değerlendirmeleri. Büyük hata payları vardır.
Elbette.
Ama yani bu sefer yani hatalarımız biraz daha az olmuş. Bu demek değildir ki bundan sonra depremlerde aynı hata payla tutturabiliriz. Daha hatalı da olabiliriz. Tahminler zor işlerdir. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Acil yardım ekiplerine doğru bilgiyi sağlamak için zamanında.
Ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Aslında sizin yaptığınız bu hasar ve hatta ölü sayısıyla ilgili tahminler çok önemli. Çünkü bu 6.10'da 6, 7.10'da 2 polemiği yapıldı. Bunun sebebi güya işte yani öyle ifade etti bazıları. Yani devlet işte hasarın büyüklüğünü sanki manyetütten çıkaracakmış gibi bir şey. Halbuki evet. Siz onun yanında daha ilk başta hasarın muhtemel miktarını verdiniz. Bu tamam tahmin tabii yanılgılar olabilir ama çok fazla da yanılmadığınız ortaya çıkıyor. Yani ilk gün verdiğiniz. Evet. Önemli olan da zaten bu. Dolayısıyla yani çok haklı nedenlerle yapılan düzeltmenin o kadar polemik konusu olmaması gerekirdi. Bu konuda basının biraz daha dikkatli olması gerektiğini, biraz daha bir şeyleri öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bir de yani bazı yanıtları aldıktan sonra da hala döne döne aynı sorunun üstünde durmaması lazım. Yani, ders çalışmadan da alana, sahaya girmemeleri lazım. Maalesef ki öyle bir durum var. Hocam, merak ettiğimiz bir başka husus şu. Bu tür değerlendirmeleri, bu tür tahminleri Türkiye'deki her kent ve her bölge için yapabilecek durumda mıyız Kandil Rasathanesi olarak?
Evet, yapabilecek durumdayız. Yani tabii hasar, küçük depremlerde tahminleri yapmak çok daha zor.
Elbette.
Yani biraz daha büyüdüğü zaman tahminleri daha rahat yapabiliyoruz ama bunların hepsini biz düzenli olarak yapıyoruz. Kendi web sitemize de anda koyuyoruz. Hatta yeni web sitesi açtık. Bunun adı www.kandilli.info. Doğrudan doğruya bu yurt dışında host edilen bir tane site. Asla göçme ihtimali yok. Ve her şeyi gerek Twitter üzerinden gerek Facebook üzerinden oraya yerleştiriyoruz. Yani okurla dinleyicileriniz oraya da girip her şeyi anında izleyebilirler.
Yok, çok önemli bir
Evet, bu çok önemli. Evet hocam.
Bir çökme ihtimali yoktur o sitenin yani.
Evet.
Onu söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. www.kandilli.info.
Evet. Mustafa Bey, şimdi Kandilli Rasathanesi'nin sismoloji bölümünün ilgili teknik elemanları ve hocaları da sanıyorum şu anda sahadalar ve artçı şokların etkilerini değerlendirmek ve aynı zamanda mevcut fay yapısının açıklığa kavuşturmak üzere çalışmalar yapıyorlar. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz?
Bu konuda da hemen bilgi vereyim çünkü başka bir yerde yayına girme durumdayım. Şu anda 10 tane istasyonu kuruyoruz. Bu şekilde artçı şok dağılımlarını çok daha hassas tespit edip fay düzlemini bulabileceğiz.
Tamam, çok güzel. Çok teşekkür ederiz.
Hocam çok çok teşekkürler. Size kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi günler. Evet efendim, telefon hattımızda Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamız vardı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü. Evet hocam, tablo açık.
Evet.
Hem Okan Hoca'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda hem de Mustafa Hoca'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda ki önümüzdeki günlerde bu bilgilerde daha derinleşmekte mümkün. Evet,
epey sorun var. Yani dediğimiz bir fayın yüzeyde görüntüsü yok. Fay ne, nasıl bir fay? Eğimi bile tam belli değil.
Belli değil.
Ama bunlar umarım işte bir son soruda Mustafa Bey'in verdiği cevap doğrultusunda bizim Kandilli'deki arkadaşların çalışmalarıyla herhalde ortaya çıkar bu. Şimdi aftershockların faydası o oluyor. Sanıyorum bu sabahtan itibaren aletleri yerleştiriyorlar.
Evet.
Yani başta Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Doktor Emin Doğan Kalafat olmak üzere herkes orada. Burası önemli. Dolayısıyla tabii Okan Tüzlü Hoca'nın dediği gibi jeologların da sahaya gidip sahada bizzat incelemelerde bulunması söz konusu. Yani bu epey bilinmeyeni olan ve bilinmezi olan bir deprem. Sismolojik ve jeolojik açıdan ama yapısal açıdan da öyle. Yani benim ilgi alanım olan şeyde biraz önce Mustafa Bey'in dediği gibi ben de deprem olduğundan beri merakla onu izliyorum. Ayakta kalan çok sayıda yapı var. Hiçbir şey olmayan yapılar var. Örneğin Van Deprem Hastanesi, Mustafa Bey'le daha uzun konuşamadık ama bana özel olarak konuşmamda ifade ettiğine göre Van Devlet Hastanesi'nde sıva çatlağı bile yoktu. Her şey gayet güzel yürüyor. Hiç en ufak bir cam çatlamamış yani. Hani bir açıdan baktığınızda 7.2'lik bir depremde bu böyle bir performans şaşırtıcı. Burada bir tuhaflık var bir yerlerde.
Evet, keza
yani.
Toki
evleri pırıl pırıl duruyor. Yani çok güzel resimler var aslında. Tabii biz gösteremiyoruz.
Doğru.
Benim bilgisayarımda çok sayıda, belki yüzlerce resim var. Anadolu Ajansı çok güzel havadan fotoğraflar çekmiş. Görüyorsunuz yani bütün evler duruyor. Erciş'te de öyle.
Evet, bunların bir kısmı tabii yani, medyada da yayınlandı. Evet, televizyonlarda gösterildi.
Evet tabii. Yakından bakınca hiçbir şey neredeyse olmadığı görülen, inşa halinde, hatta benim mühendis olarak gözüme biraz zayıf görünse de hiç hasar görmemiş, ilginç binalar var. Yani o bakımdan gerçekten muamma olan şeyler var. Bu tabii muammayı mutlaka çözeceğiz. Sanıyorum işte Mustafa Bey'le konuşmamızın sonunda belirttiğimiz gibi ivmenin küçük olma olasılığı var. Yani
evet, derinlik 5 kilometre olmasına rağmen yüzeye ama işte, çok yakın yani olmasına bunun, rağmen
bu enerji boşalmasının yavaş olma ihtimali var. Bunlar ivmeleri düşürebilir. Bilmiyoruz. Bunlar tahmin sadece. Çünkü elde maalesef yeteri kadar kuvvetli yer hareketi kaydı da yok. Şimdi mevcut civardaki şeyler proses ediliyor. Hatta bu sabah öğrendim, işte İranlılar da kayıtları göndermişler. Sınırda çok yakın yerlerde İranlıların da aletleri var. Ermenistan'dan kayıt geliyor vesaire. Hepsi birleştirilip bunlar daha iyi sonra araştırılacak.
Evet.
Daha iyi anlaşılacak. Ama hiç şüphesiz bazı anormal durumlar var, dediğim gibi çok iyi davranan binalar ve çok çok kötü davranan maalesef yüzlerce can kaybına yol açan göçmelerin olduğu binalar var. Şimdi acaba bu binalar mesela Van'da sadece sanıyorum 10 civarında böyle kolaps toptan göçen bina var. Öbür binalar da tek tük böyle hasarlı, yani ağırca hasarlı, çoğu
orta şey hasarlı yok. Bina.
Orta var, hasarlı bina, evet. Az ama az, evet, az değil.
Az. Yani kadayıf gibi.
Kadayıf gibi olan 10 tane. 10 civarında. Van'da. 10, Van'da. Orada biraz daha fazla. Orada
30 civarında.
50 diyen de var, 60 diyen de var. Onu tam bilemiyorum. Evet. Yani Mustafa Bey de sayamamış şey olarak. Ama Mustafa Bey de ifade etti.
Sanıyorum onların işte rakamlarını da 1-2 gün içinde alabiliriz.
Herhalde
hocam.
Alırız. Herhalde alırız. Ben aslında şu biz yani Kandilli'de deprem mühendisliğinde biz de gideceğiz yakında. Şu sıralarda bu enkaz kaldırma olayının bitmesini bekliyoruz. Yani enkazlar kaldırılırken hala can derdiği de ki insan, biz oralarda rahat milleti rahatsız etmek istemediğimiz için gitmeyi biraz erteledik.
Erteliyorsunuz. Siz de yapıları inceleyeceksiniz.
Ben de gideceğim çünkü çok merak ediyorum gerçekten. Çok merak ediyorum. Bu bizim için önemli dersler çıkaracağımız bir deprem olacak. Herhalde muhtemelen çok zayıf olan belli grup binalar var. Bunların yaşları mı eskidir? Yoksa bunlarda acaba dizayn hataları mı olabilir?
O 7 katlı binayı biliyoruz. Oto galerisi haline dönüştürebilmek
söyleniyor.
Için.
Evet, söyleniyor ama bunları hepsini iyi araştırmak yeniden lazım. Bazen de bunlar lazım. Biraz dedikodu da oluyor. Evet. Yani.
Hatta yani, 54 tane kolondan 8 tane kalmış falan gibi de.
Bilmiyorum yani.
Şehir efsanesi de
onlar,
olabilir.
Onlar yerinde öğrenilebilir. Evet, bu şehir efsanelerinden şey yapmak lazım. Evet. Çünkü
özellikle
maalesef,
bu tür dönemlerde de buna çok dikkat etmek,
çok dikkat
lazım
etmek
hocam.
Lazım. Maalesef edilmiyor. Mesela dendi ki Van Havaalanı işte kapandı falan.
Kapandı.
Dendi.
Öyle evet, bir şey yok.
Yani
yok. Evet.
Bu çok kötü izlenimler yaratıyor ve hatta bazı şeyleri etkiliyor.
Evet.
Yani hiç gerek yok. Dikkat etmek lazım. Soğukkanlı olmak lazım.
Her şeyden önce.
Burada yani. Evet. Evet.
Evet. Hocam ben bir iki noktayı belirtmek istiyorum. 2011 yılında dünyadaki depremler arasında 10. sırayı aldı.
Evet.
Van depremi. O anlamda da yani 2011'in en büyük depremlerinden 7, birisi.
7-10'daki bayağı önemli bir deprem.
Önemli bir deprem. Daha önce de belirtmiştim. 1903'ten bu yana da 28. Evet. büyük deprem. Evet. Biraz olumlu şeylerden bahsetmekte yarar var. Özellikle bu dönemde çalışma yürütenler açısından arama kurtarma ekiplerini hakikaten çok desteklemek lazım.
Evet, gerçekten ve performansları çok etkileyici.
Lazım.
Evet.
Oldukça da yüksek sayıda evet. arama kurtarma ekipleri. Toplam 3755 arama kurtarma ekibi ekiplerinde çalışanlar var. 860 sağlık personeli var. 7'si hava ambulansı olmak üzere 140 ambulans var. Herhalde ikinci teşekkürü Sağlık Bakanlığı ekiplerine, özellikle de UMKE, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine iletmek lazım. Benim bir tespitim, son derece sessiz bir şekilde Sağlık Bakanı da ilk günden itibaren bölgede evet. yer aldı.
Evet, evet.
Televizyonlara çok fazla çıkmadı.
Evet.
Birkaç kez çıktı. Kısa bilgiler vermekle yetindi. Esas değerlendirmelerini ise sağlık ekiplerine bıraktı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Türkiye'de son dönemde hızla gelişen gönüllü bir ekip.
Evet.
Ve toplamda 30 bin kişiden oluşuyor. 30 bin sağlık sağlıkçıdan oluşuyor. İçinde doktorlar var, hemşireler var. Bu da son derece önemli. Türkiye'nin 1999 depremlerinden sonra oluşturmuş olduğu
evet,
en önemli
onların bazı birisi. Toplantılarına katıldım. Evet, hatta bilgi verdim. Yani konferanslar da verdim ben o gruplara. Başlangıç aşamasında. Gerçekten bu noktaya gelmiş olmaları çok
son
çok
derece
memnuniyet
önemli.
Verici bir şey.
Evet, evet. Kandilli Rasathanesi'ne çok teşekkür etmemiz lazım. Çünkü daha ilk saatlerden itibaren son derece net, evet, ayrıntılı, evet, bilgiler verdi. Soru sormayı bile gerektirmeyecek kadar net bilgilerdi. O bakımdan onlara da teşekkürlerimizi iletmemiz lazım hocam.
Evet, doğru. Evet. Doğru. Bu taraflar iyi gidiyor.
Bu taraflar evet, iyi gidiyor. Evet. Bir ciddi sorun görüyorum. Özellikle bakanların biraz paldır küldür ve daha depremin üstünden gün geçmeden alana inmeleri büyük bir kargaşaya ve sıkıntıya neden oluyor. Özellikle bu çadır dağıtımları vesaire konusunda
orada biraz sıkıntı var. Evet.
Sıkıntı var çünkü
ciddi sıkıntı var.
Kişilere dağıtıldı. Evet. Kişiler de gittiler evlerinin önünde hiçbir hijyen güvenliği olmayan yerlerde çadırları kurdular. Halbuki normalde Kızılay'ın görevi çadır kentleri çok süratli bir şekilde evet, kurup onun bütün yiyecek, işte altyapı, tuvalet, duş ihtiyaçlarını görmesi. Bir yandan bunlar yapıldı ama bu şeylerin dağıtımında başlangıçta gönderilen sayı küçük olmamakla birlikte, 17 bin civarında olmakla birlikte önemli bir kargaşaya neden oldu. Bakanlar elbette ki gidebilir ama biraz geride durmaları bu tür durumlarda bütün dünyada tercih edilen ve özellikle uyarılan bir nokta. Bir önemli hususta dikkatli ifadeler kullanacağım. Yerelin devreden çıkartılması, yerelin gözden uzak tutulması, evet, bunun evet, da çok önemli bir etkisinin olduğu ve mevcut kargaşayı çok geliştirdiği kanısındayım. İlk baştan itibaren halbuki orada kamu yönetimi, yerel yönetim birlikte çalışmak zorunda. Birlikte koordinasyonu sağlamak zorunda. Bir tarafı devreden çıkartarak çeşitli gerekçelerle veyahut da endişelerle, ama zaten ülkemizde bir savaş sürüyor. O savaşı şeyde sürdürmenin anlamı yok.
Tabii.
Bu tür afet ortamlarında, afet alanlarında sürdürmenin anlamı yok. Bunlar da benim düşünebildiğim evet, kısa değerlendirmeler hocam. Evet. Evet. Bunun dışında üzerinde durmamız gereken önemli noktaları sanıyorum ki önümüzdeki programlarda ele alacağız.
Evet, ben şimdi şöyle düşünüyorum.
Lütfen.
Aslında özellikle yapıların kötü davranışı, işte çok can kaybına neden olan bu göçmeler vesaire, tabii Türkiye'deki bu depreme dayanıklı yapı sorununu tekrar gündeme getirdi. İşte 3 gündür radyolarda, televizyonlarda, gazetelerde bu konu tartışılıyor, uzmanlar görüşlerini söylüyorlar. Bu konu aslında çoğu zaman eksik taraflarıyla, yani eksik olarak tartışılan, bütün veçeleriyle ele alınmayan bir konu. Yani Türkiye'deki bina yapım süreci, depreme dayanıklı yapım süreci aslında sanıldığı kadar kolay bir şey değil. Bunun bütün elemanlarını tek tek ele alıp, ki nedir bunlar? Yani daha bunun arazi tahsisinden, şehir planlamasından başlayarak, efendim proje aşaması, yapım aşaması, proje aşamasındaki mühendislik sorunları, şartname sorunları, şartnamenin yorumlanmasıyla ilgili sorunlar, mühendislerin eğitimiyle ilgili sorunlar, yetkinlikleriyle ilgili sorunlar, müteahhitlik sistemimiz, hala bir yere oturtamadığımız müteahhitlik ihale kanunu sistemleri, efendim. Artı bütün bunların ötesinde halkın özellikle konut bağlamında kalite talebinin olmayışı, basit menfaatler için kalitenin ikinci
plana düşürülmesi.
Bunlar İnanın o kadar önemli ve birbirini etkileyen girift konular ki, daha başkaları da var. Yani şimdi sadece bir kısmını saydım. Benim düşüncem programımızın başında olduğu gibi bu konuları sırayla ele alıp her bir programda, diyelim bir programda mühendislik konusunu, bir programda müteahhitlik konusunu, bir programda halkın kalite olgusuna bakışını, bunları uzmanlarıyla arkadaşlarımızı...
Yapı denetimleri konusu.
Yapı denetimi, evet.
BAM tabii. Biliyorsunuz 10 ay önce gayet, yapı denetimine tabi
evet,
oldu.
Gayet tabii ama bu yapı denetimi çok önemli bir konu.
Çok önemli.
Zaten yapı denetimi diye bir şey var mı yok mu o tartıştırdı.
Evet.
Bu benim şeyim, siz de biliyorsunuz, çok olumsuzdur zaten bu mevcut sistem konusunda. Yani bir şey getirmediğinde zaten meydanda, çok geç olduğu da meydanda ama... Olmasaydı, geç olmasaydı da faydası olur muydu, olmaz mıydı? Ya şu anda her yere oluyor mu, olmuyor mu? Bunlar çok tartışılacak konular. Sanıyorum bu bir iyi bir vesile oldu. Şimdi ben şöyle size programdan önce de ifade ettim. Aslında bir açıdan bakınca bu konuları habire konuşuyoruz gibi geliyor. Biz biraz da bu işin içinde olduğumuz
hocam,
için.
Hocam 615. programdayız.
Evet,
yani
evet.
615 haftadır konuşuyoruz.
Şimdi,
en azından
tabii,
burada.
Bu programın başında da defaatle söylediğimiz gibi bu deprem önemli bir deprem ve 99 depreminden sonraki en büyük deprem.
Evet.
Bu konuları en yoğun şimdi konuşuyoruz. Aradaki küçük depremlerde bu kadar çok yoğun konuşmadık. Yani basın, medyada bu denli yoğun ele almadı. Dolayısıyla şimdi şunu düşünüyorum. Biz bunu böyle temcit pilavı gibi tekrarlamanın bir faydası yok falan gibi gelebilir ama bir de şöyle bakarsanız var. Bakın 12 seneden beri ilk deprem bu. Büyük deprem. Yani bu özellikle bu konuşacağımız konular açısından.
Evet, Afyon falan oldu ama bu kadar büyük bir deprem değildi tabii.
Afyon Dinar mı diyorsun?
Dinar'ı diyorum.
Dinar ondan önce.
Pardon,
96.
Ondan önce.
Evet, yani 99'dan sonra işte Bingöl var, Elazığ var. Yani küçük depremler.
Evet.
Yani bir önemli depremler ama hacim olarak, yani can kaybı olarak, bina kaybı
bina olarak. Kaybı olarak.
Bu deprem önemli. Dolayısıyla bakın 12 sene evvel, 13 sene evvel 12 yaşında olan bir çocuk bugün 25 yaşında. O zaman bu olayların farkında olmayan insanlar şimdi üniversiteyi muhtemelen bitirmiş. Belki ev bark sahibi olmuş. Yakında bir belki daire sahibi alma durumuna gelmiş olabilirler. Yani hakikaten zaman çabuk geçiyor. Dolayısıyla bu konuları tekrar özellikle bu neslinde, bu sözünü ettiğim genç neslinde iyi anlaması ve o çözüme demokratik bir anlamda katkıda bulunmasını sağlamak üzere onları aydınlatmamız lazım. Onun için bu tür bir seri program şeyini çok önemli görüyorum.
Evet, önümüzdeki haftadan
itibaren her hafta bunu bir dediğimiz
ana
gibi
ana konularını belirleyip
konuyu evet
ilerlememiz lazım.
Evet.
Hocam bir şeyi unuttum. Biliyorsunuz 1999 depreminde internet son derece önemliydi.
Evet.
Gönüllülerin örgütlenmesinde, bölgeye yönlendirilecek olan bağışların, gönderilecek olan eşyaların örgütlenmesinde son derece önemliydi.
Evet.
Bu kez Twitter ve Facebook gerçekten çok hızlı bir haberleşmeyi
evet.
ve aynı zamanda örgütlenmeyi sağladı. Tabii ki hepimiz biliyoruz, aynı zamanda internet yazışmalarında, internet ortamında son derece olumsuz ve böyle dönemlerde hiç duymak istemeyeceğimiz şeylere de şahit olduk.
Maalesef.
Ama diğerleri o kadar olumlu ve o kadar
evet,
fazla
bastırdı.
Ki
evet.
defalarca bastırdı. O bakımdan
evet.
hiç kale bile alınmayacak bir ufaklıkta kaldı. Evet, hocam bugün itibariyle aslında üzerinde duracağımız konular bu kadar. Zamanımız da
evet.
azaldı. Ben bir küçük bilgi vermek açısından Van'ın nüfusunu da belirtmek istiyorum. O da çünkü önemli. Toplam nüfus, yani bütün köy ve ilçelerle birlikte 979.981 milyona yakın.
Evet.
Ciddi bir şey var. Nüfus var. Kent nüfusu 511.678. Köylerin ve ilçelerin nüfusu ise 467.000. Sadece Erciş'in nüfusu 73.000.
Son yıllarda çok gelişmiş bir
çok ilçe. Çok evet. hızlı gelişmiş.
Evet. Şimdi belki de biraz onun verdiği o kontrolsüz gelişmenin
tahmin ediyorum
problemler onu, onun olabilir. Onu etkileri, anlayacağız. Evet.
Etkileri oldu ama önümüzdeki günlerde o konuda da çalışmalar.
Son bir şey ekleyeyim. Bana ben geçen yıl gittim. Bu Bayındırık Bakanlığı ile birlikte mühendislerin eğitimi için, deprem mühendisliği konusunda eğitimi için programlarımız var. Biz Anadolu'ya geziyoruz. Daha önceki programlarda belirtmiştim. Geçen yıl orada 3 gün kaldık. Aslında ben Van'ı çok gelişmiş gördüm. Yani son yıllarda. Yani şehircilik açısından, toplumsal açıdan, üniversite oraya çok büyük katkıda bulundu.
Çok büyük katkıda bulundu.
17 bin öğrencisi olduğunu söylemişlerdi geçen sene. Bayağı bir o gençlerin oraya kültürel bakımdan da. Dolayısıyla Van ilginç bir şehir.
Evet. Ve şimdi Van'da ön hasar tespit çalışmaları da başladı.
Evet.
Sanıyorum onun sonuçlarını da önümüzdeki programda paylaşabileceğiz. Bir de bina sayısı itibariyle rakamlarımız vardı. Konut sayısı Van'da 64.081.
Bina değil o herhalde, birim.
Konut
yani. Konut, evet. Daire değil.
Evet, daire. Evet. Daire çünkü sigorta, DASK sigortası itibariyle de sadece 7.321 konut sigortalı, %11.4 gibi küçük bir oranda kalıyor. Bunu da hatırlatalım. Son
Türkiye ortalaması %26 sanırım 26, şimdi. Tabii evet. Oraya göre çok düşük.
En yüksekte Bolu'da hocam. Ona da şaşırdım. Evet, yani evet, Bolu ili içlerinde.
Bolu'lular çok bilinçli insanlar.
Çok bilinçli. Evet. Doğru. Evet. Siz orada da çalıştınız.
Evet, çok çalıştık.
Evet. Ben Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın çadır ihtiyacını tekrar anons etmek istiyorum. Toplum gönüllülerinden gençler bölgede yardımların tasnif edilmesi ve dağıtımında görev almak üzere Van'a gidecekler. Çadıra ihtiyaçları var. 10 kişinin barınacağı bir çadır veya iki çadır, tabii soğuk hava şartlarında göz önünde bulundurulmak gerekiyor. Bu konuda imkanı olan dinleyicilerimiz lütfen bizi arasınlar. 0212 343 4040 çünkü piyasada çadır bulmak çok güç bir hale geldi. Tabii belirttiğim nitelikte bir çadırı
tabii,
bulmak.
Tabii.
Evet hocam, bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta iki telefonla bağlandığımız konuğumuz vardı. Profesör Doktor Okan Tüysüz hocam ve Profesör Doktor Mustafa Erdik hocamızla bağlantı kurduk ve Van depremine ilişkin bilgileri aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.
Hoşça kalın.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.